Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Azar 1400, Hicri Kameri 11 Cemadiyelevvel 1443 ve Miradi Takvimle 16 Aralık 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Mutfak Kültürü ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Viyana'da nükleer görüşmelerin 7. günü yoğun diplomatik istişarelerle geçti. İran'ın Londra Büyükelçisi Batı'nın İran üzerindeki psikolojik baskısı başarısıza mahkum dedi. İspanya'dan Yunanistan'a güvence, Türkiye'ye silah temin etmeyeceğiz. Rusya NATO'nun Ukrayna'ya silah göndermemesi konusunda uyarıda bulundu. Amerikan Kongresi 770 milyar dolarlık savunma yasasını onayladı. Şimdi haberler.
Viyana görüşmelerinin 7. günü baskıcı Amerika yaptırımların kaldırılmasına odaklanan çeşitli düzeylerde ve formatlarda toplantılarla geçti. İRNA Ajansı'na göre İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri Kenny, Rusya ve Çin'in üst düzey müzakerecileri Mihal Ulyanov ve Wang Quan ile bir araya geldi. Çarşamba günü öğle saatlerinde Avrupa delegasyonlarının başkanları ile İran'ın baş müzakerecisi arasında bir görüşme yapıldı. Günün erken saatlerinde Ulyanov, Avrupa Birliği'nin Viyana müzakereli uluslararası kuruluşlardaki daimi büyük elçisi ile görüştüğünü tweetledi. Avrupa Birliği Dış Girişim Servisi Genel Sekreteri Enrico Mora, müzakerelerin son durumunu görüşmek üzere dün öğleden sonra Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Görüşmelerle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Viyana'da devam eden görüşmeler, heyetler arası görüşmelerin artmasına rağmen medyada ise geçen günlere göre fazla yankı bulmadı. Salı gecesi 4+1 grubu üyeleri ve Avrupa Birliği üst düzey 3. gece Amerika'nın İran özel temsilcisiyle görüştü.
İran'ın Viyana baş müzakerecisi Ali Bagheri'nin Twitter hesabına yaptığı açıklamada herkesin ciddi etkileşimiyle müzakerelerde ilerleme mümkün dedi. Bagir Eken'in dün yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verildi. Hem uzman düzeyinde hem de üst düzey müzakereciler ile yoğun görüşmeler devam ediyor. Bugün İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği delegasyon başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu uzmanlar. Metinler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son birkaç gün herkes ciddi bir şekilde tahammüle girerse ilerleme ihtimalinin olduğunu gösterdi. Viyana görüşmelerinin 7. günü baskıcı Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasına odaklanan çeşitli düzeylerde ve formatlarda toplantılarla gerçekleşti. 7. tur görüşmelerde İran müzakere heyeti ciddi bir girişimle önerdiği metinleri baskıcı yaptırımlarının kaldırılması ve nükleer mesele olarak iki konu şeklinde karşı tarafa sundu. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Amerika olduğunu ve Amerika'nın taahhütlerin doğrulanması gerektiğini bildiriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emin Abdullahyan dün gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Viyana görüşmeleri ve bazı ortak endişeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Fars Haber Ajansı'na göre Emin Abdullahyan bu telefon görüşmesinde şunları söyledi. İran müzakere heyeti gerekli inisiyatif ve yetki ile Viyana görüşmelerinde bulunuyor ve ciddi bir şekilde iyi bir anlaşmaya varmak için çalışıyor. Dışişleri Bakanı, Batı'nın inisiyatif eksikliğinin müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin nedenlerinden biri olarak nitelendirdi ve İran'ın önerdiği metinleri baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer sorunlar şeklinde iki konu olarak karşı tarafa sunduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, İran'ın önerilen metinlerinin nükleer anlaşmaya uygun olduğunu belirterek, İran'ın nükleer anlaşma dışında herhangi bir talepte bulunmadığını ve aynı zamanda anlaşma dışında herhangi bir yükümlülük kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi. Yapılan telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahyan ve Guterres ayrıca Lübnan'daki son gelişmeleri de ele aldı. Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yakın gelecekte Lübnan'a yapacağı ziyarete atıfta bulunarak, İran, Lübnan'ın ulusal birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve ülkeye yardım etme çabalarını her zaman desteklemiştir, dedi. Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası toplumun Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığıyla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söz konusu görüşmede nükleer anlaşmanın çok önemli bir belge olduğuna ve yapısının uluslararası barış ve istikrar için çok faydalı olduğuna inanıyoruz, dedi. Lübnan sorunlarının Lübnan halkı tarafından çözümlenebileceğine inanıyorum diyen Guterres, Lübnan ziyaretinin amacının Lübnan halkı arasında birlik ve yakınlaşma sağlamak olduğundan sözlerini ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 3 Avrupa ülkesinin açıklamasına cevap olarak Avrupa Troikası adil bir ortak gibi hareket etmeli dedi. Twitter hesabına açıklama yapan Hatipzade, nükleer anlaşma hakkında Amerika'nın hatasından bahsetmeyen herhangi bir açıklama, yalnızca açıklamayı yapanların gerçeklik konusundaki cehaletinin büyüklüğünü gösterir. Avrupa Troikası adil bir ortak olarak ciddiye alınmak istiyorsa adil bir ortak gibi hareket etmeli. İran için nükleer anlaşma vaat edilen faydaları gerçekleşmeyince içeriden boşaltıldı. Bu faydalar nihayet gerçekleştirmelidir diye yazdı. Üst düzey İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar pazartesi akşamı yeni bir müzakere turunun başlamasının ardından yaptıkları açıklamada saatlerdir teamül halindeyiz ve tüm delegasyonlar İran'a mantıklı olması için baskı yapıyor. Ancak şu ana kadar anlaşamadık. İran'ın nükleer anlaşmayı aşan yeni pozisyonlarıyla uğraşarak değerli zamanımızı boşa harcıyoruz iddiasında bulunmuştu. Bu iddialar batılı tarafların İran taleplerinin hangi kısmının nükleer anlaşmanın ötesinde ve aykırı olduğunu açıkça söylemezken ortaya atılıyor. Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupalıların Viyana görüşmelerindeki tutumu sanki ilk kez müzakere masasına oturuyorlarmış gibi şaşırtıcı dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Instagram'da Viyana görüşmelerinin amacının iyi bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti ve batılı taraflar bilmeliler ki son 8 yılda yeterince konuştular, hiçbir sözlerini yerine getirmediler. Ancak bugün harekete geçme zamanı ve ciddi ve iyi bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz, dedi.
İran'ın İngiltere Büyükelçisi, Batı ülkelerinin İran'a yüklediği suçlama ve psikolojik baskı süreci aceleci, yüzeysel bir eylemdir ve başarısızlığa mahkumdur, dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın İngiltere Büyükelçisi Muhsin Baharvand, Çarşamba günü Instagram sayfasında Salı gecesi düzenlenen 2231 sayılı Güvenlik Konseyi toplantısına atıfta bulunarak şöyle yazdı. Onlar bu aşamada sadece müzakerelerin sonucunu arıyorlar. Ancak İran'ın gelecekte anlaşmanın istikrarı ve kalıcılığı konusundaki endişelerini dikkate almak istemiyorlar. İran'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi şunları söyledi. Nükleer anlaşma tarafları anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizmasına ilişkin yasal bir yükümlülüğe sahip olmalıdır. Nükleer anlaşmaya karşı tek taraflı cayma veya işlem yapılmasına izin verilmeyecek ve her türlü ihtilaf ve itiraz ancak anlaşmada sağlanan mekanizmalar aracılığıyla çözümlenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT hakkındaki 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin 12. raporunu gözden geçirmek üzere geçen salı gecesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı.
İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti dünyanın her yerinde insan haklarının hem savunucusu hem de destekçisi ve insan hakları ihlallerinin muhalifidir dedi. Kazım Garibabadi, dün insan haklarının günümüzün ve uluslararası toplumun en önemli yeniliklerinden biri olduğunu belirterek, eğer ülkeler insan haklarını desteklemek, teşvik etmek ve ilerletmek istiyorsa, uluslararası arenada teamül içinde işbirliği yapmalılar ve diyalog içinde olmalılar dedi. Garibabadi, insan haklarının siyasileştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ne yazık ki insan hakları bugün ülkelerin bazı amaç ve çıkarlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanılıyor dedi. Garibabadi ayrıca şöyle dedi. Batı Asya, militarizasyon ve yabancı güçlerin varlığından bazı bağımsız ülkelerin işgaline, masum insanların haklarının ihlal edilmesine, özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalırken, insan haklarını savunduklarını iddia eden ülkeler bu durum karşısında ya sessizler ya da vurdum duymaz tutum sergiliyorlar.
Pakistan'ın İran temsilcisi yardımcısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Afganistan konulu 17. olağanüstü toplantısının Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağını duyurdu. Pakistan'ın İran temsilcisi yardımcısı Ali Ensar Zeydi muhabirimize yaptığı açıklamada şöyle dedi. İslam ümmetinin Afganistan halkıyla dayanışması ifade etmek amacıyla 19 Aralık tarihinde İslamabad, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısına ev sahipliği yapacaktır. Ali Ensar Zeydi, İslamabad toplantısında uluslararası topluma çok sayıda Afgan'ın yurt dışına kitlesel göçüne yol açan ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkileyen Afganistan'daki kritik durum hatırlatılacak dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin ilk olağanüstü toplantısı Afganistan'daki durumu gözden geçirmek için Ocak 1980'de İslamabad'da yapılmıştı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı iki halterci 102 kiloda altın ve bronz madalya kazandılar. Resul Muhtemedi koparmada 177 kilo ve sirkmede 227 kilo toplam 397 kilo ile şampiyon olurken toplam ve sirkmede altın koparmada ise gümüş madalya aldı. Emir Hukuki de koparmada 172, sirkmede 216 kilo, toplam 388 kilo ile dünya üçüncüsü oldu. Sirkme ve toplamda bronz madalya almayı başardı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 357.325 COVID-19 testi yapıldı. 19.872 kişinin testi pozitif çıktı. 193 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25.239 oldu.
Öte yandan İngiltere'de koronavirüs salgınına son 24 saatte 78.610 vaka tespit edilmesiyle salgının başlamasına bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. İngiltere'de koronavirüs salgında vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 78.610 vaka tespit edildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı dün 4.671 omikron vakası kaydedildiğini ve toplam bilançonun 10.017'ye yükseldiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Amanda vakaların rekor sayıya ulaşması konusunda herkesin endişelenmesi gerektiği uyarısına bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye silah temin etmeyecekleri yönünde İspanya'dan güvence aldıklarını söyledi. Sputnik'te yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İspanyol mevkitaşı Jose Manuel Albaraz'la yaptığı bir görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Dendias, İspanyol mevkitaşımdan İspanya'nın Avrupa çerçevesi içinde hareket ettiği ve her zaman edeceğinin güvencesini aldığımı duyurmaktan memnunum. Bu açık düzenlemeler için kendisine teşekkür ederim, dedi. Dendias, İspanya'nın Türkiye'ye askeri işbirliği yürütme niyetine ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyleyen Dendias, 2008'den bu yana üye ülkelerin saldırı operasyonlarında kullanılabilecek teknoloji, ekipman, askeri teknoloji tedariği sağlamaması yönündeki yükümlülüğünü hatırlattığını aktardı.
Hamas hareketi sözcüsü, Siyonist rejim İsrail'in Filistinli tutsaklara yönelik baskıcı eylemlerini kınadı ve Siyonist rejimin son yasalarının onaylanmasının bu rejimin ırkçı yaklaşımını bir kez daha gösterdiğini vurguladı. El-Ahz sitesine göre Hamas İslamcıların hareketi sözcüsü Hazım Kasım, çarşamba günü yaptığı açıklamada ırkçı İsrail parlamentosunun Siyonist orduya Filistinli savaş esirlerini bastırmak için daha fazla yetki vermek için yeni yasalar çıkardığını söyledi. Kasım, Siyonist rejimin ırkçı yasaları dayatması, bu rejim ordusunun özellikle özgürlük tüneli operasyonundan sonra Filistinli tutsaklara karşı daha baskıcı eylemlerde bulunmasına ve onlardan intikam almasına imkan sağlayacaktır, dedi.
Yemen ordusu ve halk komiteleri, Yemen'deki saldırgan Suudi koalisyonu tarafından işlenen cinayetlere misilleme olarak, dün gece Asir eyaletindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki birkaç başka hedefe füze fırlattı. Fars Haber Ajansı'na göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Seri, Yemen füzelerinin Suudi rejimi Kral Halid Üssü, Suudi savaş uçağı hangarını ve Cizan'da diğer birkaç yeri hedef aldığını söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü füzelerin tam olarak hedeflerini vurduğunu ve söz konusu füze saldırısını Suudi koalisyonun Yemen'in mazlum halkına karşı işlediği suçlara bir cevap olduğunu söyledi.
Suriye medyası bu sabah ülkenin hava savunmasının Siyonist rejimin füze saldırısına karşı koyduğunu bildirdi. Sana, Suriye ordusunun hava savunmasının Şam'ın eteklerinde birkaç füzeyi hedef aldığını ve imha ettiğini bildirdi. Sana'ya göre Suriye'de işgal altındaki Golan Tepelerine saldırıyı Siyonist rejim İsrail gerçekleştirdi. Saldırıda bir Suriyeli asker hayatını kaybetti.
Bir grup Amerikalı milletvekili Amerika hükümetini NSO'yu ve diğer 3 yabancı gözlemci şirketini cezalandırması ve yaptırım listesine koyması çağrısında bulundu. Bir grup Amerikalı milletvekili çarşamba günü Amerika Hazine ve Dışişleri Bakanlığı'na NSO, Birleşik Arap Emirlikleri'nin siber güvenlik şirketi Darkometr ve Avrupalı çevrimiçi gözetim şirketleri Nexa Technologies ve Trovicor üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulamasını isteyen bir mektup yazdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'yu Ukrayna'ya silah göndermemesi konusunda uyardı. Zaharova, NATO üyesi devletlerin Ukrayna'ya silah tedarikini artırdığını belirterek Amerika'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık silah yardımı gönderdiğini bildirdi.
Ve Amerika Senatosu'nun büyük çoğunluğu 770 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasasını destekleyerek tasarıyı geçirdi ve imza için Başkan Joe Biden'a gönderdiği Biden'in tasarıyı imzalaması bekleniyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejimle silahlı mücadele ve Filistin'in birliği başlığını taşıyor. ...14 Aralık 2021 Filistin İslamcı Direniş Hareketi Hamas'ın 34. kuruluş yıl dönümü. Filistin İslamcı Direniş Hareketi Hamas, 1987'de intifadanın gerçekleşmesinin ardından resmi olarak varlığını duyurdu. Bu hareketin şekillenmesi Filistin ihvancı güçlerinden olan Şeyh Ahmet Yasin'in 26 maddelik Hamas Anlaşması'nı 1988'de duyurmasıyla gerçekleşti. Hamas Anlaşması Filistin'le ilgili Filistinliler, Araplar ve İslam olarak 3 unsuru kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle Filistin İslami Direniş Hareketi, Filistinlerin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerinin de Filistin'in kurtarılmasına yardımcı olmaları gerektiğini, çünkü Filistin'in Arapların ve Müslümanların ülkesi olduğuna inanıyor. Burada önemli olan konu Hamas'ın, Filistin İslam Cihat Hareketi ve Lübnan Hizbullah'ın kurulması, Siyonist rejimin baskıcı siyasetlerinin şiddetlendiği ve İran İslam İnkılabı'nın vuku bulmasından doğan İslami uyanış dalgasının ortaya çıktığı bir dönemde kurulmasıdır. Aslında Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, pratikte Filistin konusunun marjinalleştiği ve Arap ülkelerinin Siyonist rejimle mücadeleden ümitlerini kestikleri bir ortamda kurularak Siyonist rejim İsrail'le mücadeleyi ilk önceliği olarak belirledi. Hamas, İsrail'le silahlı mücadeleyi ve Siyonist rejim tarafından bölge haritasının değiştirmesinin engellenmesini temel olarak görüyor. Buna esasen 1. İntifada'ya katılarak 1993 Oslo Sözleşmesi'ne karşı çıkarak Filistin siyaset arenasında etkinliğini göstermeye çalıştı. Geçen yıllarda ise Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Filistin İslam Cihat Hareketi ile beraber terör rejimi İsrail ile mücadelede ön safta yer aldı ve intifadalarda ve sürekli devam eden savaşlarda aktif ve dinamik bir rol oynadı.
Hamas hareketi savunma ve askeri gücünü arttırarak korsan rejim İsrail ile savaş ve mücadelede taş dönemini kapatarak füze devrini açtı. Öyle ki Hamas'ın füze kabiliyetleri ve askeri gücü İsrail rejimi için en büyük tehditlerden biri haline geldi. Bu tehdit özellikle 12 günlük 2021 savaşında açıkça kendini gösterdi. Buna esasen ırkçı rejim İsrail'in destekçileri bir kez daha katil rejimi savunmaya kalkıştılar. İngiltere hükümeti İsrail'in tarihi hamisi olarak Hamas'ı terörist bir hareket olarak adlandırdı. Hamas ise kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildirdi. Bu hususta şöyle bir vurguda bulundu. Bu yanlış adım İngiltere'nin zincirleme olarak Filistinliler hakkında yaptığı hataların ve Balfour Bildirgesi döneminden yapılan hatalara bir yenisini ekledi. Bu zalimane karar Filistin direnişi ve halkına yapılan büyük bir hak ihlalidir ve hiçbir zaman kutsallıklarımız ve topraklarımızı savunmaktan vazgeçirmemize neden olmayacaktır. Bu hususta dikkate şayan bir başka konu da Filistin İslami Cihat Hareketi'nin tersine Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi arenada da aktif olmaya çalışmasıdır. Buna esasen Hamas Hareketi 2005 Filistin Yasama Meclisi seçimlerine katıldı ve açık arayla zafer elde etmeyi başardı ve hatta hükümet bile kurdu. Ancak yabancı aktörlerin müdahaleleri ve Fetih Hareketi'nin antidemokratik tavırları Filistin içinde ihtilafları yol açtı ve sonuçta Hamas hükümeti son buldu. Buna rağmen Hamas her daim iç siyaset arenasında siyasi grupların birliğine vurgu yapmış ve her türlü çatışmadan uzak durmuştur. Ancak Fetih Hareketi ve Filistin Özel Teşkilatı'nın antidemokratik tavırları ve yabancıların müdahaleleri Filistinlilerin birleşmesini engellemektedir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri ile Amerika'nın silah odaklı müzakerelerin askıya alınması etrafında. Amerikan medyasında Wall Street Journal gazetesinin verdiği habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'yı 50 adet 5. nesil F-35 ve 18 adet MQ-9 Raptor ve önemli miktarda mühimmat ve cephanelikle ilgili 23 milyar dolarlık silah anlaşması hususundaki müzakereleri durdurduğunu duyurdu. Bu karar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa ile Rafael savaş uçaklarının alımıyla ilgili yapılan 18 milyar dolarlık anlaşmanın hemen ardından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bu kararın nedenini Amerika tarafından Çin'in casusluk iddialarıyla gelişmiş silahları korumak için belirlediği sıkı güvenlik önlemleri olduğunu açıkladı. Ebu Dhabi'li bir yetkili de kar zarar bağlamında bu tür adımları operasyonel sınırlandırmalar ve kısıtlamalar olarak değerlendirdi. Söz konusu yetkili iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında koşulların incelenmesi için müzakerelerin yapıldığını ve F-35 savaş uçakları hususundaki müzakerelerin de başlaması ihtimalinden söz etti. Birleşik Arap Emirlikleri 2020 yılında Siyonist rejim İsrail'e ilişkileri normalleştirme karşılığında büyük bir siyasi oyuna girişerek 5. nesil F-35 savaş uçaklarının satışı yönünde Amerika'nın onayını aldı. Buna rağmen 23 milyar dolarlık silah anlaşması şimdiye dek büyük engellerle karşılaştı. Bu engellerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın yanında yer alması sebebiyle Amerikan Kongresi'nin bu satışı reddetmesidir. Tabii ki Biden hükümeti ilk başlarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a taarruz silahları satmayacağı sloganını atmış ancak kısa bir süre sonra Amerika'nın jeopolitik ve ekonomik çıkarları doğrusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile silah anlaşmalarının yapılmasına onay vermişti. Ancak Washington şimdi bu gelişmiş silahların Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı konusunda çok zor koşullarda yatıyor ve bu da yetkililerinin bu anlaşmaları ilerletme konusunda ciddi şüphelere yol açmasına neden oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'nın Çin'in casusu hususundaki sıkı tavırlarıyla ilgili sözleri aslında sözleşmelerde de var olan hususlara yöneliktir.
Görünüşe göre bu sözleşmedeki maddeler Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerini onarım ve koruma, teknik ve periyodik kontrol ve silah yerleştirme işlerini bile yasaklamış ve tüm bu çalışmaların Amerika personeli tarafından yapılması gerektiğini dayatmıştır. Ayrıca tüm F-35 pilotlarının da Amerika'da eğitilmesi gerektiği ve tüm ilgili faaliyetleri, iletişimleri ve uçuşlarının da Amerika İstihbarat Teşkilatı kapsamında olması vurgulanmıştır. Bu hususlara ek olarak diğer bazı sorunlarda Birleşik Arap Emirlikleri bu büyük silah anlaşmasından vazgeçirmiştir. Gerçekte Amerikalılar başta F-35 gibi gelişmiş silahların satışında Fars Körfezi kıyısında Arap ortaklarına çok sıkı şartlar koymuş. Böylece hem onların ulusal egemenliğini ayaklar altına almış ve hem pratikte onlara sömürüsü gibi davranmıştır. Buna ilaveten Amerika bu ülkelere silahlarını satması halinde bile İsrail'in silah alımındaki üstünlüğünü korumak için çok gelişmiş taarruz silahlarını bu ülkelere vermiyor. Bir diğer yandan Amerika silah satışlarında kendine büyük bir hak da tanıyarak bu konuda bu ülkeleri tehdit bile ediyor. Bunun net örneği Washington'un Türkiye S-400 alımı dolayısıyla uyguladığı yaptırım ve cezalandırma politikasıdır. Nitekim Türkiye bu cezalandırma politikası sonucu F-35 programından çıkarıldı ve hatta ödediği para şimdilik geri verilmiyor. Savunma meseleleri uzmanı Yusuf Alabarda'ya göre Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini satın alması ardından Amerika'da Türkiye'ye karşı Katsa yasasını hayata geçirdi. Washington, Hindistan'ı da benzer bir nedenden dolayı cezalandırmaya çalışmıştır. Anlaşılan Amerika, ortaklarının taleplerine ve şartlarına sorgusuz sualsiz uymalarını istiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Hazar 1400, Hicri Kameri 11 Cemaatiyel Evvel 1443 ve Miladi 16 Aralık 2021 Perşembe. Bin 1061 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadül Evvel 382'de nahiv biliminin önde gelen hocası Ali bin İsa Romani vefat etti. Kendi dönemindeki edebiyat bilimiyle yakından tanışan Romani, fıkıh, kelam, Kur'an bilimleri gibi dini ilimlere büyük ilgi duyardı. Edebiyat bilimini kendi döneminin ünlü alimlerinden alan İbn-i Serac'dan öğrendi ve birçok öğrenci yetiştirdi. İcazul Kur'an, Romani'nin ünlü eserleri arasındadır. ...846 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadül Evvel 597'de İranlı ünlü filozof, matematikçi, müneccim ve bilim adamı Hacı Nasireddin Tusi İran'ın kuzeydoğusundaki Tus kentinde dünyaya geldi. Moğol Hulagu Han ve onun oğlunun iktidarı döneminde ilk bilimsel merkezi ve ilmi akademisi olan Mara Rasathanasını kurdu. İran'ın kuzeybatısındaki Mara Rasathanasının kuruluşu Hicri Kameri 657'de kayda geçti. Hacı Nasireddin Tusi gözlemleri için güneş saatini kullanmanın yeni yollarını keşfetti. Onun çabaları sayesinde Mara Rasathanası 3 yıl sonra batıda görülmeyen en iyi enstrümanlar ve gözlem cihazlarıyla donatıldı. Hacı Nasireddin Tusi 4000 ciltten fazla kitapla Mara Rasathanasının yanında büyük bir kütüphane de kurdu. Rasathanede 16 yıl boyunca yıldızları inceleyen ve araştıran bu ünlü İranlı bilim adamı tarafından Arapça ve Farsça olarak 80'den fazla kitap ve risale günümüze de geriye bırakılmıştır. ...23 yıl önce bugün, miladi 16 Aralık 1998 yılında Paris Mahkemesi Fransız Müslüman yazar ve filozof Profesör Roger Gradu'yu Yahudilere karşı soykırım iddiasını inkar ettiği gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırdı. Roger Gradu konuyla ilgili kitabında Nazilere Siyonistlerin 2. Dünya Savaşı sırasında yakın işbirliğinde bulundukları tarihi kanıtlarıyla ortaya koydu. Roger Gradu ayrıca Siyonistlerin Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devletinin kurulması amacıyla Nazilerin Yahudiler aleyhindeki cinayetini abarttıklarını yazdı. Grody, Almanya tarafından katledildiği ileri sürülen 6 milyon Yahudi de dahil olmak üzere İsrail siyasetinin temel öğeleri adlı kitabında o dönemde toplam Yahudi nüfusunun o kadar büyük olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Gradu, Siyonistlerin baskısı altında görüşlerini ifade ettiği için Paris Temyiz Mahkemesi'nde mahkum edildi. Bu mahkeme kararıyla özgürlüğün sözde beşiği sayıldığı Fransa'da bir kez daha ifade özgürlüğü ihlal edilmiş oldu. ...246 yıl önce bugün 16 Aralık 1775'te İngiliz yazar Jane Austen dünyaya geldi. 42 yaşına kadar yaşayarak 1817 yılında hayatını kaybetmesine rağmen İngiliz ve hatta Avrupa edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Austen'in romanlarında dikkat çeken asıl nokta o dönemde yaygın olan romantizmden uzak durması, duyguları ifade etmede abartıya kaçmamasıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Wall Street Journal'dan dikkat çeken iddia, Veliaht Prens Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz istedi.
Karar.
Kılıçdaroğlu'dan açıklama, ittifak kabul ederse aday olurum.
Yeni Çağ.
AKP'de Erdoğan'a karşı büyük hamleyi kimler yapacak?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 14 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde sarayın siyasal rant uğruna açık bütçe batıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Asgari ücretin hesaplanması pazarlığa açık değil, bizde pazarlığa açıkmış gibi, yapılmasının şaşkınlığı yetmezmiş gibi matematiksel hesaplar üzerinden hesaplamaların farklı dillendirilmesi ayrıca şaşkınlık yaratıyor. Yamukluklar bu kadarla da kalmıyor. Asgari ücretin gerçek değerinin altına inilmesini aklınızdan çıkarın. En aza inilebilecek sınır olarak belirlenmesi gerçekliği yok sayılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evrensel dünya verilerinde yoksul, daha doğrusu emek, işçi haklarında en gerilerde kalmış ülkeler için dahi geçerli olmayan bir sonuç ile yüz yüzeyiz. İşçilerinin ortalama %60'lık bir payının asgari ücretle çalıştırıldığı bir karanlık tablomuz var. Yetmez, yaşam pratiğinde asgari ücretle çalıştırılıyor gibi gösterilerek altında çalıştırılan, farkını işverene geri vermek zorunda kalan çalışanlarımızın sayılarının da istatistiklere yansımıyor olsalar da azımsanmayacak oranlara vardığının tanıklığıyla bilincindeyiz. Yandaşlar gerçek verilerin bilinmediği tezini sığınsalar da gerçek veriler şu günlerde görüşülmekte olunan bütçenin içinde var. Asıl utanılası gerçeklik ise bu bütçenin çok büyük açıklar vermiş olması bir yana, yeni belirlenecek asgari ücretle gelecek maliyetlerin hesabının içinde yer almaması, açık bütçe hesapları, öngörülerinin, döviz kurlarının önlenemez yükselişleri bağlantılı, önlenemez deliklerinin açılması, büyümesi bir yana, siyasal rant getirmesi uğruna komisyonda tarafların uzlaşması sonucu belirlenmesi zorunluluğunun yok sayılması söz konusu. Son umutla beklenen vuruşun Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapılacağı işçi sınıfımıza müjde olarak çoktan duyuruldu. Türk İş'in pazarlıkta istediği rakamın da üzerine çıkabileceği yandaş ağızlar yanında yetkili bakanlar, partililerin ağızlarından bile yarı resmi duyurulmuş oldu. Kocaman delikle açık bütçenin kalem olarak içine girmemiş çalışan %60 işçinin, paralelinde zorunlu diğer işçilere de yansıyacak sonuçları ile yeni ürkütücü boyutlardaki açığını varın siz düşünün. İşin işverenlere yansıması kaçınılmaz vergi yüküne gelince. Türkçesi işçi işveren tarafların haklı olarak buluştukları tek noktaya asgari geçinme ücretinin her iki taraf içinde vergi dışında kalması gerektiğine gelince. İşçiler için bunun anlamının asgari ücretin uygulanmasının ilk aylarda azıcık nefes alabiliyor olmalarına karşılık, yıl sonuna uzanan aylar içinde vergi yüküyle bağlantılı olarak ellerine geçen aylığın düşmesiyle bindirilen zamların yarattığı yaşam pahalılığında sıkışmak, geçinemez, karnını bile doyurabilir olmamak olduğu gerçekliği var.
Esfender Korkmaz 14 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde erken sanayisizleşme başlıklı yazısına yer veriyor. Ekim 2021 sanayi üretimi endeksi açıklandı. 2020 Ekim ayında sanayi üretiminde artış %10 iken 2021 Ekim ayında %8,5 oldu. Ekim'de sermaye mal üretimi bir önceki ay öncesi Eylül'e göre %-5,2 geriledi. Üçüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımları da %-2,4 oranında gerilemişti. Sanayide yatırımların azalması sanayisizleşmeyi hızlandırır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yüksek teknoloji malı üretimi yıllık %-2,4 ve aylık %-10,6 geriledi. Sanayide en büyük çıkmaz teknoloji üretiminde gerilemedir. 2003 yılında imalat sanayisi içinde teknolojinin payı %7,6 iken 2017 yılında %3,4'e geriledi. Öte yandan Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı da çok düşük %2,2 oranındadır. Yüksek teknoloji üretiminin ilk şartı Ar-Ge harcamalarıdır. Türkiye'de Ar-Ge harcamaları hem düşük hem de TÜBİTAK gibi kurumlar yalnızca iktidar yanlılarına araştırma desteği veriyor. İhracata yüksek teknoloji daha yüksek gelir sağlar ve ülke kalkınmasında daha etkilidir. Teknolojinin gelişmesi daha yüksek katma değer yaratır. Eğitim, milli savunma, sağlık gibi birçok sektörü etkiler. Bireyler, firmalar için verimlilik artışı yaratır. Türkiye'de 2000 yılı ile 2014 yılı arasında havacılık ve uzay sanayisi ile ilaç sanayisinin ihracattaki payı düştü. Gelişmiş ülkelerde sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %30'lara çıktıktan sonra düşmeye başlar. Buna karşılık hizmetler sektörünün payı artar. Bazı gelişmekte olan ülkeler sanayileşmeyi tamamlayamadan daha erken dönemde sanayisizleşme başlayabilir. Asya ülkelerinde imalat sanayisinin katma değer içindeki payı %30 dolayındadır. Türkiye'de 1998 yılında imalat sanayisinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %22,3 iken 2000 sonrası düşmeye başladı ve 2018'de %19'a düştü. Sektör büyüklüğünü fiyat değişimleri de etkilemekle birlikte yine de sanayi sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı sanayileşme için bir göstergedir. AK Parti iktidarı planlamayı kaldırdı. Dalgalı kur politikası ve sıcak paraya serbestlik verdi. Bu yolla piyasayı spekülasyona açtı. Ekonomide geçici ve fakat hızlı büyüme sağlayan konut yatırımlarına ağırlık verdi. Bu alanda kamu kurumlarını görevlendirdi. Kamu kredilerini, teşvikleri bu alana yöneltti. İmalat sanayisi daha az destek gördü. Yani sanayisizleşme bağıra bağıra geldi.
Faruk Çakır, 14 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Göz boyama ile nereye?" başlıklı yazısına yer veriyor. Aile sohbetlerinden eş dost ziyaretlerine kadar hemen her yerde para, pul, zamlar, geçim derdi, döviz, enflasyon gibi ekonomik meselelerin konuşulması esasında arzu edilen bir durum değil ve olmamalı. Fakat hal ve gidiş maalesef bu noktada düğümlenmiş gibi görünüyor. Her fırsatta hatırlatıldığı üzere en büyük düşman olan cehalet mağlup edilmiş olsa ekonomik meseleler Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul eder miydi? Yanlış anlaşılmasın, bu konular hiç gündeme gelmesin diyen yok, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İtiraz şuna olmalı, ekonomik meseleler bu kadar konuşulurken hak, hukuk, adalet ve diğer sosyal meseleler niçin konuşulmaz? Üç harfli marketlerde artan süt fiyatları bir hafta konuşulur ve tartışılırken, birinin hatasıyla başkasının mesul tutulması niçin Türkiye'nin bir saatlik olsun gündemi olmaz? Hak, hukuk ve adalet konuları birinci gündem maddemiz olabilse, muhtemeldir ki dolaylı olarak ekonomik meselelerde daha kolay çözülür. Çünkü hakkını, hukukunu bilenlerin yaşadığı cemiyette el çabukluğu ile iş yapanlar itibar görmez. Bununla birlikte Türkiye'yi idare edenler milletin içine sürüklendiği sıkıntıyı görmeme niyetindedir. Onlara göre her şey yolunda. Resmi rakamlara bakılırsa enflasyon %20 civarında. %100 yanlış olan bu bilgiyi millete sunanlara acaba ne demek icap eder? İnsaflı bir idareci ne hakla bunu diyebilir ki? Ucuz market olarak bilinen yerlerde dahi mesela son bir yılda fiyatı %50'den az artan bir ürün kaldı mı? Su, süt, meyveler, un, şeker, her türlü yağ çeşidi, yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri en az %50 civarında arttığına göre enflasyonu düşük göstererek ne yapılmak isteniyor? Gerçekten enflasyon rakamlarının %20 civarında olduğuna mı inanıyorlar? Eğer böyle biliyor ve böyle inanıyorlarsa Türkiye gerçeklerinden kopmuş demektirler. Yok, gerçek enflasyonun yüksek olduğunu bildikleri halde bile bile bu rakamları düşük gösteriyor ve böyle ilan ediyorlarsa çok daha kötü. Bu inkar ile, bu göz boyama ile, bu gerçeklere sırt çevirmekle nereye gidilir ki? Mesela herkesin ulaşabileceği bilgiye göre yaş çay üretiminde kullanılan gübrenin ton fiyatı geçen yıl 2200 TL iken şu anda 10.000 TL'ye yükselmiş. 2 liraya satılan bir ekmek 3 lira olmuş. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın paylaştığı bilgilere göre 2020 Mayıs ayı ile 2021 Kasım ayı arasında demir %267, hazır beton %133, çimento %155, sıva alçısı %280, elektrik kablosu %307, cam %432 oranında zamlanmış. Mobilyacılar kısmında da çok büyük zamlardan bahis var. Odun, tahta, sunta, menteşe ve her türlü marangoz malzemesinde bir yıllık artış ortalama yüzde kaç?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 134. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin münafıklar terör örgütü elebaşlarına tavsiyelerini gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde tağut rejiminde kültürel politikalarını eleştirdiğini ve sinema sektöründen rejimin kontrolü altında bulunan ve İslam dini ve ulemaya karşı propagandada kullanılan ve başta gençler olmak üzere toplumu fesada sürüklemek için yararlandığına vurgu yaptığını anlattık. Şimdi ise İmam Hümeyni'nin başta münafıklar terör örgütü olmak üzere terör örgütleri hakkındaki sözlerini gözden geçirmek istiyoruz.
Taht rejimiyle mücadele yıllarında çeşitli ideolojilere mensup olan örgütler, türlü yöntemlere başvurarak İran'a hakim olan saltanat rejimini devirmeye çalıştı. Bu örgütlerden biri Halkın Mücahitleri adını taşıyan fakat gerçekte münafıklardan oluşan bir örgüttü. Bir terör örgütüne dönüşen münafıklar örgütü silahlı mücadele yöntemiyle Pehlevi rejimini devirmeye çalışıyordu. Münafıklar terör örgütü tamamen iki karşıt ideoloji olan İslam ve Marksizmin birleştirilmesiyle türeyen bir örgüttü. Örgüt, mücadeleye başladığı 1965 yılından sonraki ilk yıllarda Despot Şah rejimine karşı birkaç terör eylemi düzenledi. Ancak 1971 yılında çok sayıda elebaşları Şah'ın casusluk örgütü SAVAK tarafından yakalanarak infaz edildi.
1975 yılında münafıklar örgütünün bazı elebaşları teşkilat içinde bir darbe yaparak örgütün ideolojisini resmen Marksizm ideolojisine değiştirdi ve ardından muhaliflerine karşı korkunç bir temizlik operasyonu yaptı. Daha sonra örgütün dini kolu İslam İnkılabı ile koordineli hareket etmeye başladı. Ancak İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan ve inkılap liderleri arasında bazı ihtilafların baş göstermesi ve İslam Meşura Meclisi Beni Sadr-ı Cumhurbaşkanlığı görevinden azletmesinden sonra münafıklar terör örgütü İran İslam İnkılabı karşıtı silahlı isyana başlattı ve bir dizi terör eylemleriyle nizamın siyasi liderlerini yok etmeye ve iktidarı ele geçirmeye çalıştı.
Münafıklar terör örgütü Saddam rejimi 1980 yılında İran topraklarına saldırdığında merkezi üssünü Irak'a taşıyarak oradan İran milletinin düşmanları ile el ele bu millete karşı cinayetlerini sürdürdü. Münafıklar terör örgütü faaliyet yürüttüğü yıllarda İran milleti ve yetkililerine karşı birçok cinayet işledi ve İran toplumunda paniğe sebebiyet verdi. Bazı batılı ülkeler ise bazı zaman dilimlerinde münafıklar terör örgütünü terör örgütleri listesine alarak örgütün faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Ancak aynı ülkeler diğer zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti nizamına baskı uygulamak ve tutumunu değiştirmek için bu örgütü İran'a karşı kullandı.
Münafıklar terör örgütü